eza ulaşmasını engellemekle mükellefiz. Ve iman eden kimseleri, Müslümanları dinde kardeşlerimiz olarak görmemiz gerekir. Ve bu müsamahanın sınırı da elbette Allah Azze ve Celle'nin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere koyduğu ölçüler oranında olmalıdır. Bu konu vela ve bera kavramlarıyla yakından alakalı bir konu. Yani dostluğun Allah için, kardeşliğin Allah için olması, düşmanlığın, buğzun, nefretin de yine Allah için olmasıyla alakalı. Bu imanın en sağlam kulbu olarak ifade edilir hadis-i şerifte. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Dolayısıyla imanın en sağlam kulpuna tutunmak isteyen kimse, bir kimseyi sevdiği zaman Allah için sevmeli. Allah'a itaat eden bir kulu sevmeli. Onu Allah'a itaat içeren fiillerinden dolayı sevmeli. Ondan bir kötülük gördüğü zaman hemen terk etmemeli. Nasihat etmeli. Bu ona bir borçtur. Onun anlayabileceği şekilde ve onun anlamasını amaçlayarak, onu kötülemek, karalamak maksadıyla değil, bir hisse almasını amaçlayarak, Allah razı olsun. Kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin Müslüman abi. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah için seven bir kimse kardeşinde gördüğü kusuru eğer dünyalık bir hususla ilgiliyse buna mümkün olduğu kadar tahammül etmekle mükellef. Yani Allah için seviyorsan bir kimseyi, şahsi bir takım garazlarını da bir tarafa atmakla mükellefiz. Ve bir kimse bize ne kadar iyilikte bulunursa bulunsun, ne kadar hoş muamele yaparsa yapsın, başımızı belki sıkıntılı bir vaziyette dardan kurtarmış olsun, fakat Allah'a isyan etmeyen birisi ise, isyan eden birisi ise, Allah'a itaati terk etmiş birisi ise, onu sevmememiz, en azından o fiilinden nefret etmemiz gerekir. Günahlar insanların arasındaki, Müslümanların arasındaki muhabbeti baltalayan hususlardır. Şeytan ancak günahlar vesilesiyle birbirini seven iki Müslümanın arasını bozar. Nuayman örneğini nasıl anlamalıyız? Nuayman radıyallahu anh sahabeden şakacı bir sahabe. Bunun gibi tabi örnekler var. Her insanın mizacı, karakteri, tabiatı bir olmuyor. Bazı kimseler şakacıdır. Bazı kimseler donuk bir tabiata da sahip olabilir. Durgun bir tabiata da sahip olabilir. Şakaların dahi Allah'ın ve Resulünün ölçülerine uygun olması gerekiyor. Nitekim Allah Resulü ne buyuruyor? Biriniz şaka dahi olsa yalan söylemesin diyor. Şaka yaparken dahi yalan söylemesin. Doğru olan sözlerle, şakası bile, Müslümanın şakası bile doğru olan sözlerle olmalıdır. Müslümanın Müslümanı korkutması, şaka yine şaka kavramının kapsamında bile olsa, mesela ona bir demirle işaret etmesi kesinlikle caiz değil. Bu hadiste yasaklanmış bir husus. Bunun gibi karşıdakinin tahammülünü zorlayacak şakalardan da kaçınmak gerekiyor. Reis Bey sohbete başlamadan önce zaten müsamaha konusunun ayrı bir sohbet konusu yapılmasını önermişti galiba. O yüzden bizim burada söyleyeceklerimiz ancak cüzi bir takım işaretlerden ibaret kalıyor. Allah'a olan imanınızdan dolayı hepinizi seviyorum ve hatalarınız dolayısıyla hepinizi Allah'tan mağfiret diliyorum. Allah razı olsun. Allah hepimizi affetsin inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet, selamun aleyküm. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Şimdi geçen haftalarda biz Cibril hadisine başlamıştık. Bir hafta imanı, bir hafta İslam'ı, bir hafta ihsanı konu edinmiştik. Kıyamet alametleri kalmıştı. Bu haftaki dersimizi de burada canlı yaparak kıyamet alametleri bölümünü işledik. O yüzden İman ve İslam kelimeleri geçtiğimiz haftalarda açıklandığı için burada o hususlara değinmedik Müslüman abi. Ama siz zaten az önce söylediğiniz sözlerle nasıl anlaşılması gerektiğini özet bir şekilde ifade ettiniz. Yani Allah Azze ve Celle'nin Cibril Aleyhisselam'ı göndermesi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de Cibril Aleyhisselam'ın ayrılmasından sonra bu gelen Cibril idi, size dininizi öğretmek üzere geldi buyurması. İman, İslam ve ihsan kelimeleriyle o tarif edilen şeylerin tamamına din denildiğini ifade ediyor. İman ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iman nedir sorusuna verdiği cevapta olduğu gibi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, hayrıyla şerriyle Allah'ın kaderine iman diye ifade ediliyor. Yani kalp ile yapılması gerekenlere, itikat edilmesi gerekenlere dinin iman kısmı. İslam kelimesinin manası sorulunca da azalarla yerine getirilmesi gereken, dile düşen, kelime-i şehadet Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet getirmek, bedenen eda edilmesi gereken namaz kılmak, mal ile eda edilmesi gereken zekat vermek, yine hem mal hem beden olarak hac yapmak, zahiri ameller İslam kelimesinin tarifi altında sayılıyor. İhsan ise sen Rabbini görmesen de onun her an seni gördüğünü düşünerek ibadet etmendir buyuruluyor. Ve bunların bütününe din tanımı yapılıyor Allah Resulü tarafından. İmanın tanımı içerisinde bunun artma ve eksilme göstermesi, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde beyan ettiği üzere o kimse der ki kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri ürperir ve imanları artar. Tevbe suresinde geçtiği üzere her ne zaman bir ayet inse müminlerin imanı artar. Münafıklar derler ki bu hanginizin imanını artırdı? Allah Azze ve Celle müminlerin imanını artırır bu ayetler diyerek imanda bir artma olacağını, dolayısıyla işlenen amellerin aynı zamanda iman manasına da gelebileceğini, yani imanın bazen İslam yerine kullanıldığı, İslam'ın bazen iman yerine kullanıldığı olmuş. Mesela namaz da iman olarak sayılmış. Bakara suresinde kıblenin tahvil edilmesi üzerine, kıblenin Kabe olarak tayin edilmesi üzerine, bu tayinden önce ölen, bu kıble tayininden önce ölen bazı sahabeler vardı. Kudüs'e doğru, Beyt-i Makdis'e doğru namaz kılmışlardı bunlar. Bunlar ne olacak şeklindeki soruya Allah Azze ve Celle ayetini indirerek Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir buyuruyor ve namaza iman kelimesi kullanılıyor namaz hakkında. Yani imanın kapsamında olan, Cibril hadisinde imanın kapsamında sayılan bazı şeyler İslam kelimesiyle karşılandığı gibi bazı yerlerde, bazı yerlerde de İslam kelimesinin altında sayılan, onun tarifi olarak sayılan ibadetler iman kelimesiyle tarif edilmiş. Dolayısıyla ameller de imandan birer cüzdür. Bu hadisin, yani Cibril hadisinin diğer bazı rivayetlerinde, mesela İbn-i Hibban'ın sahihinde gelen rivayette hac etmek, umre yapmak, cünüp olunca gusül abdesti almak, abdesti tam yapmak, Ramazan orucunu tutmak İslam'ın tarifi olarak sayılıyor. Bunları yaptığım takdirde Müslüman sayılır mıyım şeklinde sorulan soruya evet cevabı veriliyor. Bu diğer bir hadis. İmanı tarif ederken de şu ziyade var: cennetin, cehennemin ve mizanın varlığına iman etmektir. Yani imanın kapsamına giren şeyler burada ana hatlarıyla sayılmış. Diğer bazı hadislerde daha başka şeylerin de bu imana dahil olduğu beyan edilmiş. Mesela ensarı sevmek iman alameti olarak beyan edilmiş. Onlara buğz etmek de küfür alameti olarak beyan edilmiş. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebu Ammar hoş geldin.
Günümüzde sövenler de var insanı.
Yani sahabeleri tek tek, mesela ensar, muhacir diye ayrı ayrı almaya gerek yok. Onlardan herhangi birisine sövülmesi Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine imanı bir kere ortadan kaldırır. Çünkü Allah onları fetihten önce Müslüman olanlarını da fetihten sonra Müslüman olanlarını da diyerek hem fetihten önce Müslüman olanları hem fetihten sonra Müslüman olanları temize çekiyor. Allah'ın temize çektiklerine leke süren kimse Allah Azze ve Celle'ye kafa tutmuş olur. Böyle bir şeyden de Allah'a sığınırız. Evet, imanın kapsamına giren şeyler hususunda pek çok hadisler gelmiş. Yine İslam'ın tarifi içerisinde zahiren bunlar yerine getiren kimseye kelime-i şehadeti getiren Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden, namazını kılan, orucunu tutan, haccını ifa eden, zekatını ifa eden kimselerin zahiren bu İslam'ın şartlarını yerine getirmiş olmaları sebebiyle bizim onlara Müslüman muamelesi yapmamız gerekiyor. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye, oruç tutuncaya ve haccı, Beytullah'ı hac edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde onların hesapları Allah'a aittir diyor. Yani biz onları Müslüman olarak kabul ederiz. Ama bu imanlarında kalple ilgili bir takım sorunları varsa, kalben iman etmemiş de iman etmiş görüntüsü veriyorlarsa bunların hesabı da Allah'a aittir buyuruyor. İslam kelimesi Kur'an'da pek çok yerde imanla yan yana olmaksızın zikredilmiştir. Burada yan yana zikredilmelerinin iman ve İslam kelimelerine getirdiği mana farklılığı var mıdır? Tabii ki. Mesela az önce dedik ya, iman kelimesi bazen İslam'ın kapsamına giren şeyleri ifade etmiş. Bazen İslam kelimesi imanın kapsamına giren şeyleri ifade etmiş. Dolayısıyla iman ile İslam birlikte zikredildiği zaman iman ile kastedilen akaide taalluk eden konulardır. İslam ile kastedilen zahiri olarak yerine getirilmesi gereken azalara düşen fiillerdir. Ama bunlar ayrı ayrı olarak zikredildiği zaman mesela İslam kelimesiyle hem iman hem İslam ifade edildiği olmuştur. Yine iman kelimesiyle her ikisi ifade edildiği olmuştur. Fakat ikisi bir arada zikredildiği zaman mutlaka iman kalbe ait olan hususları, itikada ait olan hususları, İslam ise azalara ait hususları ifade eder. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi İslam'ın hangi ameli daha hayırlıdır diye sorduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemek yedirmek, tanıdığına ve tanımadığına selam vermek buyuruyor. Yani Cibril hadisinde geçmese de İslam'ın kapsamı içerisinde sayılıyor bu. Buhari ve Müslim'in, Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri iman şubeleri hadisinde iman 60 veya 70 küsur şubedir. Bunların en üstünü la ilahe illallah demek, Allah'tan başka ilah olmadığını ifade etmek. En düşük derecesi yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırıp kenara atmak. Ve hayata imandan bir şubedir buyuruluyor. Yani bu 70 küsur şube imanın şubeleri olarak sayılıyor. Bunların, bu şubelerin kimisi kalbe ait itikadi meselelerdir. Kimisi azalara ait bir takım meselelerdir. Mesela buradaki hadiste yemek yedirmek ve tanıdığın tanımadığın herkese selam vermek diyor. Demek ki bu da imanın veyahut İslam'ın komple olarak bu dinin şubelerinden birer şube. Hakimin Müstedre'inde Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen bir rivayette İslam'ın yolunu gösteren temel taşları ve yolunu aydınlatan fenerleri vardır. Bunlardan bazıları hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah Teala'ya ibadet etmek, namazı gereği gibi kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, karşılaştığın her insana selam vermek, yanlarına girdiğinde aileni, aile halkını selamlamaktır. Kim bunlardan birini eksiltirse o İslam'ın payından olan bir şeyi terk etmiş olur. Onların tamamını terk eden kişi de İslam'ı arkasına atmış, terk etmiş olur buyuruluyor. Kim sabahleyin uyandığında Müslümanların sıkıntılarını kalbinde hissetmezse onlardan değildir. Mesela bakın Ebu Ammar bu hususa örnek olabilecek bir hadis yazmış oraya. Enfal suresinin 2 ve 2-3 4. ayetlerinde müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen, tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır buyuruluyor. Yani müminleri burada Allah anıldığı zaman yürekleri titremekle, ayetler okunduğu zaman imanları artmakla, yalnız Allah'a tevekkül etmekle, namazlarını dosdoğru kılmalarıyla, Allah'ın kendilerine verdikleri rızıktan Allah yolunda harcamakla, bu şekilde müminler diyerek ifade ediyor. Yani bir kimse mümin dendiği zaman bir kimse için veya bir kimseye Müslüman dendiği zaman her iki kelimenin de kapsamı ifade edilmiş oluyor. Ama İman ve İslam birlikte zikredildiği zaman, aleykümselam ve rahmetullah ve bereket, İkisi bir arada zikredildiği zaman birisi başka bir manaya gelir, birisi başka bir manaya gelir. Ahmet bin Hanbel'in Amr bin Abese'den rivayet ettiği bir hadiste bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ey Allah'ın Resulü, İslam nedir? Diye soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kalbini Allah'a teslim etmen, Müslümanların da senin elinden ve dilinden selamette olmasıdır. Buyur. İman yalanlamanın ve reddetmenin zıttı ise amel bunların içinde mi? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabii ki. Şu hadisi bitireyim inşallah. İslam'da en faziletli olan şey hangisidir sorusuna imandır buyuruyor. Bu şekilde cevap veriyor Allah Resulü. İman nedir? Bu soruya da Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine öldükten sonra dirilmeye iman etmektir cevabını veriyor. Hangi iman faziletlidir? Hicret buyuruyor. Hicret nedir? Kötülükleri terk etmektir. Hangi hicret faziletlidir? Cihat cevap verilir. Yani burada imanı İslam'ın en faziletli ameli olarak zikrediyor ve amelleri de onun içinde sayıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle iman edenlerden bahsederken hep salih amellerle birlikte zikrediyor. İman edenler ve salih amel işleyenler. İman edenler ve salih ameller işleyenler. Aslında o amellerde kişinin imanına delalet eden hususlardır. Allah Azze ve Celle'nin buna benzer ifadeleri, mesela Fatiha suresinde İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ifadesinde ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz buyuruyor. Halbuki Allah'tan yardım istemek, ancak Allah'a ibadet etmek ifadesinin içerisindedir. Fakat ayrıca zikrediliyor. Ayrı bir öneme binaen. Ayrıca zikrediliyor. İbadetin dahilinde olmasına rağmen. Bunun gibi de bu hususlar, mesela ameller, iman edenler ve salih ameller işleyenler diyerek imana dahil olmasına rağmen birlikte zikrediliyor ve cennete girenlerin, cennete hak edenlerin iman etmekle birlikte salih ameller işleyenler olduğu ifade ediliyor. İmanın ve İslam'ın tarifini yine Allah Azze ve Celle bize kendisi öğretiyor. Yoksa bizim akli bir takım çıkarımlarla ortaya koyduğumuz tarifler değildir bunlar. Yani herkes bir takım tarifler yapar. İşte iman şudur der, iman budur der, İslam o zaman şudur, İslam budur der. Fakat bu tarifler arttıkça ihtilafın kaynağı olan insanlar sayısı kadar fırkalaşma ortaya çıkar. Tarifler ortaya çıkar. Mutlaka. Zaten iman şubelerinin en üstünü olarak sayılan La ilahe illallah sözü, nitekim hadislerde geldiği üzere La ilahe illallah diyen cenneti hak eder ifadesi bize neyi gösteriyor? Her sözün bir muktezası var mutlaka. Dolayısıyla La ilahe illallah diyen bir kimse ilah olarak yalnızca Allah'ı tanımıştır. O Allah ki yegane hükmedicidir. Yegane kendisine ibadet edilendir. Ondan başka hiç kimse bu ibadete layık değildir. Sevgi ona göredir, onun içindir. Onadır, tazim onadır. Bütün bu hususları kapsayan, aynı zamanda mesela Esma-ül Hüsna'daki sıfatları, Esma-ül Hüsna'yı teker teker saydığınız zaman bütün bunların da Allah'a isnat edilmesini ifade eder. Hakiki manada rızık veren Allah'tır. Öldüren Allah'tır. Dirilten, hayat veren Allah'tır. Aziz eden Allah'tır. Ancak Allah'tır. Zelil eden Allah'tır. Bunun gibi mesela bizler ibadet yalnız Allah'a mahsustur kısmına alırsak, ilah kelimesinin tarifinden hareketle, örnek olarak namazı ele alalım. Namaz. Allah Azze ve Celle namaz hakkında namazı kılın müşriklerden olmayın buyuruyor. Rum suresinin 31. ayetinde. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle yine bize kulluğun tarifini de yapıyor. Mesela kişinin hevasına kul olmasından bahsediyor. Gördün mü hevasını ilah edineni buyuruyor. Ondan sonra şeytana kulluk etmeyin. Ey Ademoğulları, sizden şeytana kulluk etmeyin diye ahit almadık mı? Şüphesiz o sizin apaçık düşmanınızdır buyuruyor. Yani insan şeytana kulluk eder, hevasına kulluk eder, başka nelere kulluk eder? Hadiste beyan edildiği üzere altının kolu helak olsun. Dirhemin, gümüşün kolu helak olsun. Midesinin kolu helak olsun. Şatafatlı elbisenin, lüks elbisenin kolu helak olsun buyuruluyor. Ve kadının kulu helak olsun buyuruluyor. Yani demek ki insan bütün bunlara kulluk edebiliyormuş. Fakat insanın yaratılış gayesi, dünyada bulunuş gayesi, halk edilme gayesi yalnızca Allah'a kulluk etmektir. Zariyat suresinin 56. ayetinde beyan edildiği üzere Estağfirullah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ancak insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Dolayısıyla bizim az önce verdiğimiz örnekte namazı dile getirdik. Namazı ele aldığımız zaman belli vakitlerde bize namazı farz kılmış Allah Azze ve Celle. Namazı emretmiş. Dolayısıyla La ilahe illallah diyen bir insanın ilah olarak ibadet edilmeye layık olan yalnızca Allah'tır diyen, bunu idrak eden bir insanın bir namaz vakti geldiği zaman o namaz vaktinin sınırları içerisinde ancak Allah'a kulluk etmesinin gereği olan şeyi yapması gerekir. O da nedir? Mesela namaz dedik. Namazdır. Bunu yapmazsa hangi sebep namazdan alıkoyar onu? Ya şeytana uymuştur, ya hevasına uymuştur veya başka bir dünyalık gaye onu namazdan alıkoymuştur. Dolayısıyla Allah için yerine getirmesi gereken bir fiilden onu başka bir takım şeyler alıkoyarak ilah olarak o an tanıması gereken Allah'ı bırakıp başka bir takım ilahları kendisine prestij makamı halinde ona tahsis etmiştir. Bunun anlamı budur. Dolayısıyla la ilahe illallah sözünü bizlerin söylerken ibadeti yalnız Allah'a has kılmamız gerektiği anlaşılıyor ve yaptığımız fiillerin de ibadet olduğunu anlamamız gerekiyor. İnsanın söz, fiil, düşünce olarak yaptığı fiiller ibadet kapsamındadır. İbadet yalnızca namaz, hac, zekat, oruç gibi sınırlı şeyler değildir. Bunların ötesinde şeyler de ibadet kapsamına girer. Hatta kişinin Allah Azze ve Celle'ye kulluğunu yerine getirmesi halinde, farzları ifa etmesi halinde bir takım beşeri olarak yaptığı şeyler bile, beşeri hasletler olarak yaptığı fiiller bile kulluk kapsamına girebilmekte. Mesela yemek yemek fıtri bir haslet. İnsanın fıtri bir ihtiyacıdır. Tuvalete gitmek fıtri bir ihtiyacıdır. Bunlar ibadet kapsamında nasıl olur? Eğer yemeysen Allah'ın ve Resulünün emrettiği şekilde helalinden sağ elinle besmele çekerek yemen halinde bu ne olur? İbadete dönüşüyor. Tuvalete girmen bile fıtri bir haslet iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi üzere işte Allah'ı anarak hubs ve habaisten, erkek ve dişi şeytanlardan Allah'a sığınarak girmen halinde bir ibadet yerine getirmiş oluyorsun, sevap kazanmış oluyorsun. Yani iman ve İslam aslında iç içe kabul ederken hepsi bütün, öyle mi? Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. İman ve İslam. Soruyu anlayamadım bir saniye. İman ve İslam aslında iç içe kabul edilirken hepsi bütün. Evet, Allah'ın istediğinden başka bir şekilde yaparsak bunların hükmü ne olur? Şimdi ibadet Allah'ın hakkıdır. Bunu kabul ettiysek, bunu idrak ettiysek, ibadetin şekillerini de, usullerini de ancak Allah belirler. Resul aleyhissalatü vesselam bunu beyan eder, açıklar. Allah'ın istediğinden başka bir şekilde yaparsak, mesela dinde bidat denilen bir tarif vardır. İnsan Allah'a yakınlaşmak maksadıyla kendisinin belirlediği bir takım usullerle hareket ederse, mesela namazı kıl da nasıl kılarsan kıl şeklinde bir anlayışla hareket ederse, bu Allah katında bir makbuliyet kazanmaz. Makbuliyet kazanmadığı gibi o kimseyi mesul de kılar. O fiilinden sorumlu da olur. Çünkü Allah Azze ve Celle delilsiz hareket edilmesini yasaklıyor. Bu bir yönü. Diğer taraftan şeytanın insanlara yaptıkları fiilleri güzel göstereceği, onların da bunları güzel niyetlerle yapacakları ama batıl bir takım işler işleyecekleri ayetlerde defaatle belirtilmiş. Bizim genel manada Kur'an'dan ve hadis-i şeriflerden anladığımız iki temel kayda vardır. Bu iki esas bir araya gelmedikçe hiçbir amel, hiçbir ibadet Allah Azze ve Celle katında makbuliyet kazanmaz. Bunlar ihlas birincisi, yani amelin yalnızca Allah'a has kılınması, yani bu Allah'a has kılınma içerisinde hem ibadeti yalnızca Allah'a tahsis etmek vardır, hem de riya, gösteriş gibi şeylerden uzak tutmak vardır. Riya bir bakıma şirktir. Küçük şirktir buyurulduğu gibi. Diğer taraftan mesela duada Allah'tan başkasına seslenmek. Yine şirk kapsamı içerisinde. Bu büyük şirk. İkinci şartı ise amelin doğru olmasıdır. Yani delile dayalı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olmasıdır. Bu iki şart bir araya gelmeyince Allah katında makbul değildir. Hatta Fatiha suresinin son ayetlerinde bile bu hususu anlamamız mümkün. Şöyle ki, Allah Azze ve Celle gayril mağdubi aleyhim veled dalin diyerek dua etmemizi istiyor. Allah'ım bizleri gazaba uğrayanlardan eyleme ve sapıtanlardan da eyleme. Bizden bu şekilde kendisinden istekte bulunmamızı, dua etmemizi, sırat-ı müstakim üzere olmamızı istiyor, bunu emrediyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise gazaba uğrayanların Yahudiler olduğunu, çünkü onlar bilmelerine rağmen, Allah'ın emirlerini, Allah'ın yasaklarını bilmelerine rağmen bunlarla amel etmediklerini ve dini Allah'ın istemediği şekilde, Allah'ın onlara emretmediği şekilde detaylandırdıklarını, Allah'ın emretmediği şeyleri kendilerine emir olarak telakki ettiklerini, yasakladığı şeyleri yasakladıklarını, kendilerine mükellefiyetlerini artırdıklarını ifade ediyor. Demek ki bu kimseler ihlastan yoksun kimselermiş. Çünkü ihlas sahibi bir kimse bildikleriyle amel eden kimsedir. Bunlar bilip de yapmayanlar. Diğer fırka ise, yani sapıtanlar, bunların Hristiyanlar olduğunu beyan ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunların da bilmeden amel etmeleri sebebiyle sapıttıkları ifade ediliyor. Nitekim Hadid suresinin 28. ayetinde biz onlara yazmadığımız halde, biz onlara farz kılmadığımız halde ruhbanlık icat ettiler. Bunu da hakkıyla zaten yerine getiremediler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Biz Allah'tan bu iki şeyden bizi korumasını istediğimize göre sırat-ı müstakimin iki esası var demektir. Birincisi Allah için halis olması, ihlaslı olması, samimi olması, Allah'ın rızasının gözetilmesi, başka bir unsurun buna dahil olmaması. İkincisi de amelin ilim üzere, delil üzere, doğru bir vecih üzere yapılması. Gayril mağdubi aleyhim veled dalin ifadesi bu iki esası bir arada bizim önümüze koyuyor. Ve sırat-ı müstakimin, dosdoğru yolun şartı olarak bu ikisi karşımıza çıkıyor Fatiha suresinde. Evet. Müslüman abi gitti mi? Ha, burada. Size de hayırlı akşamlar inşallah. Allah cümlemizden razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah berekat. Ben inşallah mikrofonu bırakayım. Eksiklerimi siz tamamlayın Müslüman abi. Selamun aleyküm.
Cibril'in insan kılığında gelip Allah Resulü Aleyhisselam'a bu soruları sorması bunların akabinde de bildiği halde sorması, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da onu tane tane anlatması, iman ve İslam esaslarının hepimizin harfiyen yakalaması, öğrenmesi, yerine getirmesi için bize de ne oluyor? Ölçü oluyor. Demek ki halkın, umumen avam dediğimiz insanların bunları bilmesi gerekiyor. Ki en asgari de halkın içinde sorulduğuna göre vallahi bundan başka gelmiyor arkadaşlar. Elimden mikte sonuna kadar açık.